Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Burası Ahval, dersimiz tarih. Ben Yavuz Baydar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için soykırım nitelemesi kullanması Türkiye'de çok yaygın bir tepki dalgasına yol açtı. Beyaz Saray'ın tarihi bir kırılma anlamı taşıyan yazılı açıklaması, Ermeni soykırımının anma günü olarak kabul edilen 24 Nisan günü gelmişti. Türkiye'deki tepkilere bakılınca, hayli yaygın bir literatürün Türkçe olarak yayınlanmış olmasına rağmen, 1915-1916'da Osmanlı Ermenilerine uygulanan ağır tedbirler ve sosyal, hukuksal sonuçları konusunda görüşlerin bilgiye dayanarak farklılaşmadığı ve derinleşmediği, genel tartışmaya da korku ikliminin gölgesinin düştüğü anlaşılıyor. Anlaşılması gereken en önemli süreçlerden, kesitlerden biri 24 Nisan 1915 günü. Hemen öncesi, esnası ve sonrasında sayıları 200'ün üzerindeki seçkin İstanbul Ermenisi aydınların başına nelerin, nasıl ve neden geldiğiyle ilgili. Bu konuda temel başvuru kitaplarından biri Nesim Ovadya'nın 2013 ve 2014'te İletişim Yayınları'ndan peş peşe iki kez basılan çalışması. 24 Nisan 1915, İstanbul, Çankırı, Ayaş, Ankara başlıklı yaklaşık 600 sayfalık bu kitap, bilinmesi gerekenleri gayet sakin ve nesnel bir dille belgelere dayalı olarak aktarmakta. Kitabın baskıları tükenmiş ama umarım yeni baskıları okurla buluşur. Ahval podcast dizisi Dersimiz Tarih'te Ovadya'nın da izniyle bu kitabın bazı bölümlerini paylaşacağım sizlerle. 24 Nisan 1915 dizisi birkaç bölüm olarak peş peşe yayınlanacak. İşte ilk bölüm. Ekim 1911'de İtalya, Trablusgarp'tan başlamak üzere Osmanlı toprağı olan Libya'nın bütün önemli yerleşim yerlerini işgal etmişti. Osmanlı halkı topraklarına yapılan bu saldırıya karşı tepkiliydi. Ermeni Taşnak Sütyun Cemiyeti'nin tepkisi de milliyetçi Türk ve Müslümanlarınkinden pek farklı değildi. Cemiyet, 26 Kasım Pazar günü biri Beyoğlu'nda, diğeri İstanbul'da olmak üzere İtalya'ya karşı iki miting hazırlığına girişti. Sıkı yönetim nedeniyle mitingler için müsaade almak üzere de müracaatını yaptı. 1907'de Abdülhamit'e karşı başlayan İttihat ve Terakki ile Taşnak Sütyun arasındaki işbirliği başarılı bir sonuç elde etmiş, 1908 Temmuz'unda Meşruti Anayasa'nın ilan edilmesini sağlamıştı. Ancak serbest seçimler, Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda yeni yasaların çıkarılması, 31 Mart askeri darbesi gibi önemli kavşaklarda devam eden bu işbirliği zamanla aşınmış ve nihayet Ermeni halkının sorunlarına çözüm üretme konusunda bir ilerleme sağlanamaması nedeniyle 1911'de tarafların açıklamalarıyla sona ermişti. İki fırka arasındaki ittifakın sona ermesi her şeyin sonu değildi. Genel olarak Osmanlı Devleti'nin, özel olarak da Ermeni milletinin içinde bulunduğu sorunların çözümü konusunda ortaklık bozulmuştu. Ama İtalyan saldırısı karşısında her iki cemiyetin milliyetçi tepkileri ve tutumları benzerdi. Bir yıl sonra Balkanlarda kazan kaynamaya, Makedonya'da ayaklanmalar gelişmeye ve Osmanlı'ya karşı isyan sesleri duyulmaya başladığında başkentte yükselen milliyetçi tepkileri verenlerin içinde İttihatçılar birinci sırada, Ermeni siyasetler de ikinci sırada yer alıyordu. 1912 yılı Ekim ayının ilk günlerinde sıkı yönetime ara verilmesiyle İstanbul'da sivil göstericiler Balkanlardaki uyanışı ve Osmanlı'ya karşı ayaklanmayı protesto ediyordu. Balkanlardan gelmekte olan fırtınaya karşı 3 Ekim'de Darülfünun Talebe Cemiyeti önderliğinde 10 bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenlenmişti. Ertesi gün Sultanahmet'te yapılan ve muhalefette olan iddiatçıların körüklediği aşırı milliyetçi, ırkçı ve savaş yanlısı gösteride yükselen sloganlar ve konuşmalarda geçen sözlerden bazıları şöyleydi. Harp, harp isteriz. Daha dün karnını doyurduğumuz bu köpeklerin kulaklarını çekeceğiz. Bu Balkan köpekleri İslam'ı çiğniyor. 6 asırdır zaferlerin ihtişamını taşıyan bir imparatorluğa, onları hala ayaklarımızın dibinde yatan köpeğin sırtındaki pireler gibi ezebilecek bir imparatorluğa leke sürüyorlar. Çok yaşa İttihat. Kahrolsun Yunanistan. Sofya'ya, Sofya'ya. İttihatçıların başını çektiği bu eylemlere kürsüye çıkarak yaptığı konuşmalarla destek veren, partili veya partili olmayan Ermeni göstericiler arasında Sabah gazetesi başyazarı ve o günlerde hükümette bulunan Hürriyet ve İtiraf Fırkası üyesi Giran Kelekyan, İttihatçı Mebuslar Bedros Halacıyan, Hagop Boyacıyan ve Sivas'tan seçilmiş Taşnak Mebus Doktor Garabet Paşayan Han gibi isimlerde bulunuyordu. Sabah gazetesi başyazarı Giran Kelekyan, kürsüden yaptığı konuşmayı ertesi gün gazetedeki köşesinde de yayınlamıştı. Kelekyan, savaş istemediğini ancak hem gelecekte güçlü esaslara dayanan bir barışı sağlamak için hem de Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hedeflerini gerçekleştirmek için fırsattan istifade etmesi gerektiğini söylemişti. Taşnak Sütyun Cemiyeti adına kürsüye çıkan ve Ağustos ayında feshedilen Meclisi Mebusan'ın Sivas Mebusu Paşayan Efendi ise, yöneticisi olduğu heyet her ne kadar bir sosyalist cemiyeti olarak esasen harp aleyhtarı ise de haksız yere vatana vuku bulacak bir tecavüz üzerine kendilerini zorunlu olarak bu prensipten dönmeye mecbur ve harbe taraftar olacaklarını ifade etmişti. Sultanahmet Meydanı'na bakan merkez cezaevinde bulunan ve çoğu görevdeki hükümete muhalif iddiatçılar pencerelerden attıkları sloganlarla göstericilere destek veriyorlardı. Ermeni konuşmacılardan Diran Kelekyan ve Garabet Paşayan, 2,5 yıl sonra Makedonya için istenen hakların benzerlerini talep ettikleri için 24 Nisan 1915'te aynı cezaevine girecek ve ilerleyen aylardaki katliamlarda yaşamlarını kaybedeceklerdi. Kasım 1914'te Osmanlı Devleti İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı Almanya'nın yanında savaşa dahil oldu. Düşman durumuna geçen bu ülkelerin büyükelçileri ülkeyi terk ettiler. Osmanlı Devleti sınırları içinde müttefik devletler Almanya ve Avusturya Macaristan'la, tarafsız devletler Amerika, İtalya, Bulgaristan'ın büyükelçileri ise görevlerini sürdürdüler. Yılın son ayları İngiliz, Fransız ve Rus vatandaşlarının Osmanlı topraklarını terk etmesi, bu ülkelere ait okulların boşaltılması, öğretmen ve yöneticilerinin sınır dışı edilmesiyle geçti. Hükümet boşaltılan binalara ve eşyalarına derhal el koyuyor, ordunun veya Darül Eytam yani yetimhane benzeri başka kurumların kullanımına tahsis ediyordu. Aralık ayının son ve Ocak ayının ilk günlerinde Rus ordusu karşısında Osmanlı ordusunun Sarıkamış'ta yaşadığı hezimet ardından Dört Yol, Zeytun ve özellikle Van'daki gelişmelerin yarattığı ortamda Ermeni polis memurları hakkında alınan karar ve uygulamaları Şubat 1915 sonunda Harbiye Nezareti'nin emriyle Ermeni askerlerin silahsızlandırılması ve karargahlardan uzak tutulması takip etti. Silah altında bulunan Ermeni efradının gerek seyyar ordularda ve gerekse sabit ve seyyar jandarmalarda istihdam edilmemesi, karargahlarda bulundurulmaması kararı süratle bütün cephelerde ve vilayetlerde uygulamaya konuldu. Dahiliye Nazırı Talat Paşa, yıl sonundan birkaç gün önce valilere ve mutasarrıflara gönderdiği bir emirle, vilayetlerde bulunan bütün Ermeni polis memurlarının, polis şeflerinin ve kamu çalışanlarının görevden alınmasını, itimat telkin etmeyenlerin kayıtlarının silinmesini, diğerlerinin de ya istifaya mecbur edilmeleri veya uzak vilayetlere nakledilmelerini bildirdi. Daha sonraki aylarda Dahiliye Nezareti, Ermeni polis, komiser ve memurlar hakkında verilen emirlerle ilgili olarak özellikle Erzurum, Van, Bitlis gibi vilayetlerde yapılan işlemlerin takipçisi oldu. Bu vilayetlerde görevli Ermeni memurlarının zararsız olmalarına rağmen kalmaları uygun görülmeyip Musul'a gönderildiler. Emniyet teşkilatından sonra sıra maliyeye mensup Ermeni memurlara gelmişti. Ermeni komitelerine mensup olduklarından şüphe edilen maliye memurlarının azliyle icap edenlerin Ermeni bulunmayan illeri illere sürülmelerine dair karar, özellikle Ermenilerin yoğun yaşadıkları 6 vilayette tüm Ermeni memurların sürülmesiyle sonuçlandı. 1915 yılına gelindiğinde Osmanlı posta taşımacılığı özel şahıs ve müteahhitler vasıtasıyla yapılıyordu. Bu müteahhitler arasında Ermeniler önemli sayıda olduğu gibi taşımayı yapan işçi ve memurlar arasında da Ermeniler çoğunluğu oluşturuyorlardı. Anadolu'yu ve ekonomiyi Türkleştirme projesi içinde güvenilirlik nedeniyle bu hizmetin Ermenilerden alınması için emirler verilmeye başlandı. Başkumandanlığın Ermeni ve tüm gayrimüslim müteahhitlere ait mukavelenamelerin feshi lüzumunu bildirmesi üzerine posta telgraf ve telefon nezareti posta umuru müdüriyeti, Ermeni müteahhit ve sürücüler aracılığıyla yapılan posta nakil ve teatisinin mahsurlu görülmesi sebebiyle mezkûr görevin emin ve Müslim kimselere verilmesine dair talimatı tüm vilayetlere gönderdi. Sözleşmesinin feshedilememesi hallerinde ise Ermeni müteahhitlerin Müslim sürücü istihdam etmelerinin temini isteniyordu. 16 ila 60 yaş arası Ermenilerin hariçten Osmanlı topraklarına gelmeleri ve harice çıkmaları men edildiği gibi dost ve tarafsız ülke tabiyetindeki Ermenilerin de dahilden harice çıkmalarına ancak hükümet müsaadesi olduktan sonra izin veriliyordu. Tarafsız devletler tebaasından olan Ermenilerin ülke dışına çıkmalarına geri dönmemek şartıyla izin verilecek, hangi tabiyette olursa olsun hiçbir Ermeninin girişine ise müsaade edilmeyecekti. İstanbul sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti değil, aynı zamanda 500 yıllık patrikhanesi, basını, tiyatroları, yazarları, bankacıları, tüccarları, 50'ye yakın kilise ve çok sayıda okulda eğitim gören 25 bin öğrenciyle Batı Ermenilerinin de gerçek kalbiydi. Kendi kendini yönetme konusunda oldukça özerk yapısı, Ermeni toplumunun pek çok sorununa çözüm üreten ruhani ve sivil kurumlarıyla Ermeni Milli Meclisi Galata'da bulunmaktaydı. Patrikhane ise 1641 yılından beri Kumkapı'da yerleşmişti. Osmanlı Meclisi'ndeki Ermeni mebuslar ve Ermeni Milli Meclisi üyeleri de İstanbul'da bulunuyordu. Dünya Savaşı öncesinde 1914 yılında yapılan Osmanlı nüfus sayımına göre İstanbul'un nüfusu 909.978'di. Bu nüfusun içinde Müslümanların sayısı 560.434, gayrimüslimlerin sayısı ise 349.544'tü. Gayrimüslimler içinde 205.375 kişiyle en kalabalık olan Rumları, 82.880 kişiyle Gregoryen ve Katolik Ermeni nüfus takip ediyordu. İstanbul Ermenilerinin nüfusu Batı Ermenilerinin %5'i kadar olmasına karşılık Ermeni Milli Meclisi'ndeki koltukların %90'ı İstanbul'da ikamet eden Ermenilerden oluşuyordu. Bu antidemokratik duruma rağmen İstanbul Ermenileri Batı Ermenilerinin tüm taleplerinin temsilcisi durumundaydılar. Buradan İstanbul Ermeni toplumunun geçmişi birçok durumda Batı Ermenilerinin tarihiyle örtüşmekte olduğu sonucu çıkartılmalıdır. İstanbul Ermeni toplumu nüfuz oranına bakılmaksızın tüm Osmanlı Ermeni toplumunun beyni ve yönetici merkeziydi. Çarmıha gerilen Hazreti İsa'nın yeniden dirilişini müjdeleyen Surp Zadik yortusu 1915 yılı Nisan ayının 4. gününde kutlanıyordu. Tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı olarak kutladıkları bu günü İstanbul Ermenileri yaklaşmakta olan tehlikeden tamamen habersiz, belki de önceki yıllardan daha da coşkulu kutlamışlar, müsamereler, dans gösterileri ve eğlenceler tertip etmişler, eğlenmişlerdi. Bu coşkuda muhtemel İstanbul işgalinin etkisi de ihmal edilemezdi. Dahiliye Nazırı Talat'ın ve Alman Büyükelçi Wangenheim'ın endişe etmek için hiçbir neden olmadığı, aksine Ermeni halkının kendi işleriyle meşgul olmalarını, rahat ve hükümetin samimiyetinden emin olmalarını telkin eden güven verici sözleri üzerine, Ermenilerin katledilmeye başlandığına dair Patrikhane'ye ulaşan bazı haberler ciddiye alınmamış ve gerçek olmadığına kanaat getirilmişti. İşte bu resmi güvencelerin sayesinde baş şehrin Ermenileri zevk ve sefa içinde eğlenceler tertipliyorlar, hiç kimse yarını düşünmüyordu. Nitekim Osmanlı Ermenileri İstanbul Patriği Zaven, daha sonra yazdığı anılarında bu konudaki öz eleştirisini ifade edecektir. 15 Mart 1915'te Katolikos Sahak sürgün söylentileri hakkında bana sözlü olarak mesaj gönderdi. Ancak doğrulatma imkanım olmadı. Alman Büyükelçisi ve Türk hükümeti bizi sakinleştirmek için bize ulaşan ve doğru olabilecek bilgileri inkar ettiler, diye yazıyordu Zaven. İyimser havaya kendilerini kaptırmış olan başşehirdeki tüm Ermeni yöneticilerin, siyasilerin, düşünürlerin çok ağır olan bu hataya düşmelerinin tarihi sonuçlarını Osmanlı topraklarında yaşayan bütün Ermeniler çekeceklerdi. ...24 Nisan 1915'te İstanbul'da tutuklanan 250 Ermeni aydını arasında 19 doktor, 3 diş hekimi, 9 eczacı, 8 hukukçu avukat, 4 mimar ve mühendis ve 2 bilim insanı bulunmaktadır. 7 din adamı, 2 tiyatro sanatçısı ve yönetmeninin yanında en kalabalık grup eğitimcilerden oluşmaktadır. 36 eğitimciden 21'i aynı zamanda edebiyatçı ve yazardır. 10 gazeteci ve yazar görünmesine karşılık örneğin avukat, doktor, din adamı gibi meslek mensupları da gazetecilik ve yazarlık yapmaktadır. Medyanın teknik hizmetleri denebilecek matbaacı, dizgici, ciltçi gibi meslek mensubu 5 kişi, kitapçı ve yayıncı 4 kişi yer almaktadır. Genel tabloya bakıldığında eğitim seviyesi yüksek olan bu gruba elit aydın ve entelektüel denmesinin nedenleri kolayca anlaşılabilir. Siyasetçi özelliği ağır basan 6 isim bulunmaktadır. Tütün rejisi, Osmanlı Bankası gibi kurumlarda görevli 6 isme karşılık yerel yönetici, belediye başkanı veya çalışanı, muhtar gibi görevlerde 3 isim bulunmaktadır. 2 ismin de öğrenci olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Ermeni toplumu içinde her seviyeden tüccar, esnaf, kuyumcu gibi 36 ticaret erbabının yanında terzi, kunduracı, marangoz, kahveci, kasap, muhasebeci, sigortacı, otelci, gazinocu, lokantacı, fırıncı gibi mesleklerde faaliyetleri bulunan 23 meslek sahibi isim sayılabilmiştir. Kimlikleri hakkında bilgimiz yeterli olmadığı için geriye kalan 54 kişinin meslekleri belirsiz kalmıştır. Ancak bu grupta da diğerlerine benzer meslek dağılımı olduğu tahmin edilebilir. Bu 54 kişiden sadece 5'i Ayaş'a gönderilmiş, geriye kalan 49 kişi Çankırı'da tutulmuştur. Buradan şu sonuca varmak mümkündür. Ayaş'a gönderilen Ermeniler, kapalı hapishane ortamında tutulan, komiteci ve ağır suçlu kategorisinde kabul edilmişlerdi. Bunlar ön takip ve soruşturmalardan sonra belirlenmiş, tutuklanacaklar listesine dahil edilmiş, kimlikleri daha belirli isimlerdi. Buna karşılık isimleri tutuklanacaklar listesinde yer almayan 49 kişi tutuklanıp Çankırı'ya gönderildiklerine göre bunlar da daha hafif suçlu kabul edilen isimlerdi. Bu isimler önceden belirlenmeden, tutuklanacak isimler listesinde yer almadan, polisin gelişi güzel bir tutumla alıp 250 kişilik gruba dahil ettiği daha sıradan kişilerdi. Bu durum 24 Nisan 1915 tutuklamaları için İttihatçı Osmanlı hükümetinin komitelerin başkan ve üyelerinin bu işe teşebbüs eden şahıslarla emniyet güçlerince tanınan önemli ve zararlı Ermenilerin hemen tutuklanmaları şeklinde aldığı kararın ne ölçüde uygulamaya konulduğu hakkında bir fikir vermektedir. Tutuklama operasyonunun en yoğun olduğu mekan şüphesiz Azadamart gazete ve matbaasının bulunduğu tarla başındaki merkezdir. Birkaç yıl önce İttihatçı istihbarat fişlemesinde İttihat ve Terakki Fırkası'na ve hükümete zahir olan hükümet yanlısı ve efkar-ı umumiyede hükümete itimat hissini takviyeye çalışan gazeteler arasında yer alan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile akti itilaf eylemiş, anlaşma yapmış olan Taşnak Sütyun Cemiyeti'nin müruc efkarı yani yayın organı, İstanbul'da Ermenice intişar eden Azadamart'ta tutuklanan gazeteci ve siyasetçilerin dışında ayrıca matbaa çalışanı, hizmet ve güvenlik görevlisi 11 kişi alınarak merkez hapishaneye götürülmüştür. Azadamart işçi ve çalışanlarından 5 kişi Çankırı'ya, 6 kişi Ayaş'a sevk edilmiştir. Çankırı'ya sevk edilenlerden 3 kişi sağ kurtulabilmiş, geri kalanlarsa öldürülmüşlerdir. Nesim Ovadya'nın 24 Nisan 1915 İstanbul, Çankırı, Ayaş, Ankara başlıklı yapıtının çalışmasının ilk bölümü oradan aktardıklarım burada sona eriyor. 24 Nisan 1915 günü ne oldu ve sonrasında ne oldu konulu dersimiz tarih dizisi bundan sonra da devam edecek. Bundan sonraki bölümleri de birlikte okumak ve dinlemek üzere. Hoşçakalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.